İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün konuşmamızı biraz Kur'an'da Allah-insan ilişkisi ile ilgili ayetler üzerine kurmak istiyoruz. Bunu konuşmak istediğimde ben size daha doğrusu söylediğimde siz bana bir kelimeden söz ettiniz Kur'an'da geçen ama ben hiç onu o boyutuyla düşünmemiştim doğrusu. Biz hep başka bir boyutuyla ele alırız. İsra suresinde Miraç'la ilgili düşünürüz ve orayı biraz geçeriz. Yani düşünmeyiz üzerinde. O ayetten hareketle siz bir ilişki biçimi kurdunuz ve bununla ilgili bizimle paylaşacağınız çok değerli bilgiler var. Buyurun hocam.
Estağfurullah. Şimdi ayet-i kerimeyi bir yerde konuşma konusu yapacaktım. Üzerinde bazı tahlillerde bulundum, analizlerde bulundum. O arada siz ne konuşalım deyince o tahlillerimizi buraya da taşıyabiliriz diye düşündüm ve İsra kelimesinin İsra kelimesi ve onun öncesinde ve sonrasında kullanılan Allah'a işaret eden Sübhan ifadesi, sonra da hemen İsra'dan sonra gelen Abd, yani Allah'ın kul olarak kendisine izafe ettiği
varlık üzerinden
konuşacağız. Hatırlatma babından dinleyenlerimiz hatırlasınlar. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram diye devam eden ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerime İsra ayetidir aynı zamanda. Yani Hazreti Peygamber'in kendisine aynı surenin 60. ayetinde işaret edilen, gösterilen ilahi bir seyir, bir rü'yet, bir rüya aleminde tamamen sıra dışı tecrübenin aynı zamanda aktarımından ibaret. Ama biz oradaki tecrübeyi analiz etmek istemiyoruz. O ayrı bir konuşmanın konusu olabilir. Ama orada bizim Hazreti Peygamber dahil Allah'la ilgili tasavvur geliştirmek isteyen insanların nasıl bir Allah düşüncesine ulaşabilecekleri konusunda ipuçları veriyor. Ne demek istiyorum? Şimdi biliyoruz ki İsra suresi Mekke'de inen bir suredir. Hazreti Peygamber'in risaletinin peygamberliğe adım attığı günlerin suresidir. Ve Allah'la ilgili nasıl bir düşünce, bir tasavvur geliştirmesi gerektiğine ilişkin bir yönlendirme söz konusudur. Bu Hazreti Peygamber'in şahsında bütün inananların, hatta bütün insanların, yani Allah konusunda fikir egzersizi yapan, acaba Allah nasıl bir varlıktır diye düşünen her zihne hitaptır bu ayet-i kerime. Dolayısıyla önce Allah'la insan arasında nasıl bir ilişki vardır sorusunu sormadan önce Allah ve insan hakkında konuşmak lazım. Bu ayet-i kerimeyi Sübhan kelimesi başka ayetlerde de geçer. Sübhan, insanın düşüncesinin, hayalinin, bütün tasavvurlarının ötesinde bir varlıktan bahsettiğimizin göstergesi bu. Şimdi diyeceksiniz ki,
o zaman nasıl tasavvur edeceğiz?
Şimdi neden özellikle Sübhan, ellezi esra bi abdihi, kulunu bir gece yürüyüşüne çıkaran Allah Sübhan'dır? Bu şu demek, bir gece yürüyüşüne kulunu çıkaran Allah, kendisine kulunu getirip, yanında oturtup, diz dize konuşup, ona bazı şeyleri verebilir mi? Böyle mi acaba? Çünkü Miraç'ta bu anlatılıyor. bu şekilde olmadığını, olamayacağını, çünkü Allah'ın bir kulun gidebileceği, hem düşünce anlamında hem de fiziki anlamda gidebileceğini, mekanın ve zamanın ötesinde olduğunu göstermek üzere Sübhan kelimesi kullanılır. Sübhan, yani bu hikayeyi anlatan Allah, peygamberi bir gece yürüyüşüne çıkaran Allah Sübhan'dır. Dolayısıyla onu, o hikayeyi Allah'ın zihinsel anlamda, fiziksel anlamda, görsel, dokunsal neyse anlamda ulaşılamayacak bir varlık olduğunu düşünerek bu hikayeyi kurgulayındır aslında bu.
Bir araya gireceğim hocam. Bu insicam bozmak istemiyorum ama aklıma gelen bir şey. Hani peygamberler Allah'la vahiy alma dolayısıyla o görevleri icabı konuşuyorlar mı demek lazım bilemedim ama en i̇letişim azından kuruyorlar. İletişim kuruyorlar. O kelimeyi
daha doğrusu
kullanalım.
Kendileriyle iletişim
kuruluyor. Şimdi bazı peygamberler var. Allah'ı görmek isteyenler var mesela. Kur'an'da da bunun ifadesi var. Evet. Diyelim ki
Musa
peygamber bunun bir örneği. Şimdi o zaman Kur'an'da bir Allah tasavvuruyla ilgili insana yönlendirmeler yaparken peygamberlerin de bu ifadelerini veya bu isteklerini, yani insani olarak içlerinden geldiği gibi bunu bu şekilde, yani seni görmek istiyorum diye söyleyebilmelerinin bir mahsuru olmadığını da gösteriyor bir taraftan. Yani hem Sübhan'a giden bir yolculuk ama temelinde yine insanın varlık koşullarının da belirlenmesi, yani olabilir. Bu istek,
bu bir taleptir.
Bu bir arzu insan için verili
yok.
Potansiyel bir şeydir.
Ama
bunu isteyebilirsiniz
yok.
Ama Allah Sübhan'dır.
Aynen. Şimdi insanın bunu şöyle diyelim, aşama aşama gidiyor. Yani insan önce bir şeyi düşünebilir. Yani Allah'ı düşünerek biz buluruz. Bulduk. Aklın işidir bu. İmam Maturidi'nin çok sık zikrettiği bir şey var. İnsanın beş duyusu aklının kendisine öğrettiğinden daha ciddi, daha kesin bilgi verir diye söyler.
Onun için bu kadar görme isteği yanıp tutuşuyoruz.
Bundan. Tabii
evet.
Ki. Şimdi İbrahim peygamberden de örnek verebiliriz. Hazreti İbrahim diyor ki, Ya Rabbi bana ölüleri nasıl dirilttiğini bir göstersen. Allah diyor ki, inanmıyor musun? Ya inanıyorum da yine de bir görsem kalbim daha da mutmain olur. Şimdi İbrahim bunu söylüyor da söyleyen İbrahim değil aslında. Bütün insanlar böyle düşünüyor.
Evet.
Bu insan zihninin İbrahim tarafından dile getirilmesi. Ya tamam, herkes Allah'a inancımız konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ama ya çürümüş bir insan tekrar nasıl dirilir? Ya Rabbi ya şunu bir görsek var ya, hiç şüphemiz kalmayacak. Bakın görmek ayrıdır denir ki, mesela bilgi dereceleri ayrılır ya bizde, ilmel yakin. Aynel yakin, hakkal yakin. Yani susayan bir insana istediğiniz kadar suyu anlatın. Akışkan birini, sıvı işte akışkandır, kokusuzdur, renksizdir. Adamın susuzluğunu gideremezsiniz. Buna ilmel yakin diyorsunuz. Sonra gözünün önüne getirirsiniz, aynel yakin onu görür. Ama esas olan nedir? Adamın
İçecek.
Onu hakkal yakin
kana,
içmesidir.
Kana.
Bu hakikati, hakkal yakin bir şeyin gerçekliğini bizatihi tecrübe etme talebidir. İnsanlar bunu peygamberler dahil talep ederler ama bunun karşılığının olamayacağını, Allah'ın herhangi bir beş duyunun tecrübesine konu edilemeyeceğini beyan etmesi, aynı zamanda Allah'la ilgili konuşmalarımızdaki sınırı belirler. Yani siz, Hazreti Ayşe diyor ya, kim peygamberin gidip de Allah'la diz dize oturduğunu, buluştuğunu ve böyle vahiy aldığını söylerse bu müfteridir. Peygambere iftira atar diye Hazreti Ayşe'ye atfedilen bir söz var. Doğru olarak, haklı olarak. Neden? Çünkü görüyoruz işte, bakın Allah Sübhan'dır. Sübhan olan Allah arkasında Abdi de anıyor. Sübhan ellezi esra bi abdihi. Siz kimsiniz? Kimi yürütüyor? Kulunu. Yani kulun sınırı nedir? Kulun aklı da sınırlı bir alanda çalışıyor. Duyu verileri de, beş duyusu da sınırlı bir alanda çalışıyor. Çünkü şöyle düşünün. Beş duyudan kastımız nedir? İnsanlar görür. Fiziki dünyayı görürler. Ama her şeyi göremediğimizi de biliyoruz bakın. İnsanlar duyarlar ama şurada var olan sesleri, şu stüdyoda dahi var olan seslerin bir kısmını duyamadığımızı biliyoruz. Belli bir desibelin altı ve üstü bize kapalı. Büyük bir lütuf, iyi ki de duymuyoruz. Bakın, var olan her şey bizimle kayıtlı değil. Var olanlar kendi gerçekliklerinde varlar. Bana kendilerini açarlar mı? Açmamaları yokluklarına işaret etmez. Benzer şekilde Allah var ama benim beş duyumun konusuna girmiyor. Neden? Çünkü Allah diyor ki ben Sübhan'ım, sen ise Abd'sin. Aramızda bir iletişim olacak. Ben sana bir rüya göstereceğim. Ben sana bir tecrübe yaşatacağım. Bu yeni bir varlığın, varoluşun, yeni bir seyrin başlangıcı diyelim ki Hazreti Peygamber için. Mekke'de vahiy başlıyor, daha yeni başlıyoruz ve 23 yıllık bir süreci başlatıyorum diyor. 23 yıllık ilk gelen surelerdendir bu surede, İsra suresi ve yani fetret döneminden hemen diyebiliriz ki ilk bir yıl içerisinde gelen surelerdendir. Nasıl bir başlangıç bu? Allah tasavvuru çok net ortaya konuluyor. Hiçbir zaman erişilemeyecek. Böyle bir talebi peygamberimizin hiç olmadı mesela. Musa'nın oldu. Rabbim bana kendini göster. İbrahim'in oldu. Ama Hazreti Peygamber'in yaşamı boyunca böyle bir talep olmadı. Neden? Çünkü biliyor daha ilk ayetlerde o Sübhan, kendisi de Abd. Bir iletişim var, bir ilişki var. O ilişki olmazsa, yoksa ne Allah ne de kul aslında var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu ilişki var ama o ilişkide sınırlar çok net çiziliyor. Kul. Ama nasıl bir kul? Abdihi, Allah'ın kulu. Bu şu, samimiyeti göstermek üzere, kendisine yakınlığını göstermek üzere. Çok uzak gibi görünse de aslında çok yakın olduğunu bakın. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen diye devam ediyor. Kime bu yürüyüşü yaptıracak? Kendi kuluna, kendisine atfetmesini ben çok önemsiyorum. Hı hı. Kendi. Bu okula aktarılacak her şeyin, okulun göreceği her şeyin o kendiyle yani Allah'la irtibatlı olması anlamına gelir. Kulun göreceği ne var? Duyacağı ne var? İletişimde bulunacağı ne var evrende?
Hocam,
bütün bunlar onunla alakalı.
Oraya
bütün bunlar
geçmeden bununla başlıyor olmasının belki o dönemin insanı yani ilk muhataplar açısından düşündüğümüzde de bir ayrıcalığı olabilir mi? Yani insanların bu var olma, yani Allah'la aralarındaki ontolojik ilişkiyi belki kaybetme anlamında bir dünyaya uyanıyor olmaları olabilir mi? Çünkü biraz herhalde öyle bir şey var cahiliye döneminde diye düşünüyorum. Belki yani tam anlatamıyorum bunu ama şimdi diyorlar ki tamam yani Allah yaratmış olabilir ama bir yaratan varlıkla aralarındaki işte bu samimi ilişkiyi bir türlü belki yerleştiremedikleri için zihin ve duygu dünyalarına mesela hayatlarını anlamlı kılacak şeylerden uzaklaşıp hatta çok belki ilgilendikleri ölüm hadisesine de yok olup gideceğiz diyerek kendilerini rahatlamaya bağlıyorlar. Ama asıl işte o aradaki hani o ilişki, iletişim biçimini canlı tutacak şeyler Allah'ın bu abd sıfatını yüklemesi kula değil mi? Yani bu bir küçültme veya yani haddinizi bilin, sınırlarınızı bilin. Yani tabii ki sınırlarımızı bileceğiz. Bununla
i̇ki
ilgili bir şey ama.
İki yönlü alınabilir. Yani evet. Bu diyalektik dediğimiz karşıtlık, kendi içerisinde karşıtlık içeren terimlerden bir tanesidir abd kelimesi. Gerçekten gramatik olarak da öyledir. Mesela abede yabüdü, Allah'a gönüllü olarak kulluğu, onunla bağlantılı olmayı tercih eden kişi demek. Abede yabüdü. Aynı fiilin abede yabidü olarak kullandığınız zaman reddeden, kul olmayı, bağlamayı reddeden
İşte bir şey var orada. Evet gelir. Yani bunu da biraz dile getirelim
yani
lütfen.
Yani kul Allah'a çok iyi bir tercih, güzel bir tercih, iyi demeyeyim de muhteşem bir tercihtir. Allah diyor ki bana kul olma iradesi gösteren kişi başkalarına, başka şeylere, başka nesnelere kul olmayı reddetme iradesini gösterendir.
Hocam, bu yani kul ile irade kelimesini bir arada hiç duymamıştım. Ya, şimdi bunu bir daha tekrar edersek yani maalesef, bu çok önemli oldu.
Kul deyince sanki bütün inisiyatiflerini kaybeden, özgürlüklerini başka mecralara tapulayan, kiralayan, özgürlüğünü kaybeden ve iradesiz bir şekilde bir varlığa böyle ne diyelim kendisini bağımlı, hatta bağlı değil bağımlı hale bağımlı getiren, hale getiren, onunla var olan, o yoksa o da yok olan, öyle bir şey değil. Diyorum
Allah'la,
ki ya, aynen Allah'la Allah'a kul olma iradesini göstermek için onun dışındaki nesnelere, onun dışındaki daha dun, daha düşük varlıklara kul olmayı reddetme iradesini gösteren varlık.
Evet.
Çünkü Allah ancak böylesine kulum diyebilir, ona sahip çıkabilir. Çünkü kulum dediğini destekleyeceğini, kulum dediği zafiyet durumuna düştüğünde tekrar onu güçlü kılacağını, mekanını kaybettiğinde onu tekrar o mekana kavuşturacağını, onu yeryüzüne halife kılacağını söylüyor. Bu çok kolay bir şey değil Remzi Hocam. Bakın şimdi Allah'ın kulum dediği varlık kendisini belli bir koruma kalkanına almayı vaat ettiği varlık. Bakın zayıf olan kullarımızı yeniden biz yeryüzüne mirasçı kılacağız tabii. Diyor. Şimdi kulu mirasçı kılacak. Hangi kim böyle bir kul olmak istemez ki? Bu kulluk maalesef o bağımlılık dediğimiz kendi özgürlüğünü kendisini kaybeden bir kulluk dersek Allah'ın böyle bir kula zaten ihtiyacı yok. Ne diyor? Biz her kulun kaderini kendi boynuna bağladık diyor. Bakın öyle bir kul ki, öyle bir insan ki kaderi kendi elinde. Ama yapıp ettiklerinin, karşılığını göremediklerinin mutlaka kendisine bir şekilde ulaşacağını bilen, karşılık beklemeyen ama yaptıklarının karşılıksız bırakılmayacağını bilen, ikisi arasında ince bir çizgi var.
Hı hı.
Karşılık beklemiyorum ama yaptıklarımın karşılıksız kalmayacağını biliyorum. Onu vaat eden birisi var. Lokman peygamberin oğluna tavsiyesinde var bu muhteşem. Diyor ki oğlum diyor. Bir iyilik yaptığında diyor, bu denizin dibinde, kayanın içinde dahi olsa Allah onu bulur, çıkarır, getirir, önüne koyar. Şimdi dünyada o kadar çok şey yapıyoruz ki çoğu insan farkında bile değildir. Biz bile farkında olamayabiliriz. Ama o bir gün karşımıza çıkacak. Neden? Bütün olup bitenleri bizim kaydımızda dahi olmayanların kaydını tutan bir varlık var. Şimdi kulluk böyle bir şey. Kulunun yaptığı hiçbir şeyi boşa çıkartmak istemeyen, her yaptığı şeyi anlamlı sayan. Çünkü öyledir. Onun kulu anlamsız iş yapmaz. Onun için hep kayıt altındayız. Biz neyi kayıt altına alırız? Bakın bugünkü...
Kayda değer şeyleri kayıt altına alırız.
Çok güzel. Kayda değer şeyleri. Bugün geldik burada konuşuyoruz ve kayıt altına alınmaya başlandı. Çünkü önemli bir program yapıyoruz. Evet. Neden Allah kulun her şeyini kayıt altına alıyor? Çünkü onu önemsiyor. Önemli şeyler yapacak. Kayıtsız kalmasın. Birisine iyilik yaptınız kayıt altında. Kayıt altına alınmadığını düşünün. Bakın. Kayıt altındayız. Bu insanı ne yapar? Onurlandırır, motive eder. Anlamlı bir dünya inşa etmeye çağrının en büyük anahtarı, en önemli anahtarı kayıt altına alınıyorsunuz.
O zaman budur. İrade sahibi kul olursunuz. Yani siz önce bunu farkına varmanız isteniyor herhalde. Aynen. Kur'an'da değil mi? Yani Allah sizi kul olarak kendisine atıfla, kendisiyle bir bağlantı kurarak zikrediyorsa o zaman sizin Allah'la aranızdaki o ilişki biçimini
iradeyle
açıklamanız gerekiyor. Aynen. Yani ben Allah'a kul oluyorum ama burada belirleyici bir şey var. Ben bunu seçiyorum.
Seçiyorsunuz.
İstiyorum.
İstiyorsunuz
ve bununla ilgili gerçekleştirdiğim şeyler var. Yani, evet.
İrade kelimesi anahtar kelimedir. Bu felsefe tarihinde de böyledir. Şöyle denir, insan irade varlığıdır. İnsan irade varlığıdır. İsterse şu şekilde olur, istemezse başka şekilde olur. Ama bunu siz istiyorsunuz. İrade varlığıyız.
Ve yani bu ayet var ya hocam, hani isteyerek gelme ayeti, beni o mesela her zaman etkilemiştir. Yani zaten nihai olarak hepimizin dönüşü ona ama herhalde Allah'a sevimli gelen hareket bizim kendimizin işte duyular veya akıl vasıtasıyla olsun ya da kendinin bize ekstra yardımı olarak vahiy, kutsal metinler vasıtasıyla evet. olsun yardımını kabul edip böyle bir ulaşma. Herhalde
varlığın yaratılışı aşamalarında yer ve gök varlığa çıkacağı zaman ayette öyle geçiyor.
Evet.
İkisine isteyerek ya da istemeyerek varlığa çıkın, varoluşa geçin denildiğinde ikisi dediler ki ya Rabbi biz isteyerek varlığa çıkıyoruz.
Varlığa
Şimdi bırakın insanı iradesi olan varlıkları. iradesi olmayan varlıklar dediğimiz alana bile Kur'an-ı Kerim sırf anlam yüklemek için.
Evet.
Anlam, onların da bir anlamı var. Bunu yüklemek için onlara da hitap ediyor. İsteyerek geldik diyen, dolayısıyla yasaları olan, bakın bir tür iradesiyle çalışan, bakın isteyerek geldik diyen yer ve gök, isteyerek bu irade, onlarda irade yok diyoruz. Ama iradeli, biz insanın iradesi var mı yok mu diye tartışıyoruz. Cüz'i irade, külli irade tartışması yapıyoruz. İnsanın iradesini elinden alıp bütünüyle özgürsüz hale, özgürlüğünü elinden alıp kadere mahkum ediyoruz. Allah, bırakın insanı, yer ve gök dediğimiz varlık alanlarına dahi irade atfetmeye çalışıyor. İrade, istek, irade devinimin, dinamizmin kökeninde vardır. Molla Sadra'ya baksalar, hareket, hareketle cevher üzerinden konuşuyor. Bütün varlıkları, yani hak ve halkı Allah olarak hak alıyor. Alt, aşağıda da halk var. Önce halkın halkta, sonra halkın hakta, sonra hakta hakla, sonra da hakkın halkta, bir devinim. Sürekli dönen hak ve halk, yani yaratılmışlar arasında sürekli dönen bir ilişkiden bahsediyor. Ne, nasıl oluyor bu ilişki? İradeyle gerçekleşiyor. İstiyorsunuz, sonra da hareket başlıyor. İstedik biz stüdyoya gelmeyi, geldik. İstendi bizden gelmemiz, geldik. İrade varlığı, ama düştüğümüz yer inanılmaz bir şeydir. İnsanın iradesi ne kadar cüz'i irade, ama Maturidi onu çözüyor.
Kelamcılar yani. Tartışıyor hocam.
Ama kelamcılar diyor ki, ben kelamcı olarak diyorlar ki, Maturidi bizim pirimiz diyor ki, insana iki irade verilmiştir. Birisi külli irade, birisi cüz'i irade. Allah'ın iradesi mutlak iradedir.
Hmm, yani, bu da şimdi ayrı bir öğrenme
öyle,
oldu.
Evet. Bize külli irade verilir. Bu insan doğuştan iradeli varlıktır demek. Ama her bir olay için ayrıca irade. Bugün mesela stüdyoya gelmek istedik. Bu bugüne ait bir irade. Bu cüz'i irade. Bugün kullandık. Ama bende bir irade var total olarak. O külli irade. Kimin verişidir bu? Kimin bahşidir? Allah'ın vergisidir. Allah bana külli ve cüz'i iradeyi veriyor. Bende var bu ikisi.
Sizin söylediğiniz şu şey hocam çok önemli. Bunu belki dinleyicilerimizle bir kere daha paylaşmak lazım sona yaklaşırken. Yani Allah dediniz ya, böyle bir kulluk istemez. Hani nasıl bir kulluk istemez? O sizin söylediğiniz bir bağımlılık anlamında. Tamamen kendi iradesini teslim eden, kendindeki o varlığı silen. Halbuki tam tersi, Allah zaten insanı diğer varlıklardan, hani bu anlamda da belki daha farklı bir şekilde yaratmış olabilir.
Halife demiş ona.
Böyle dediğine tabii, göre insanın halife, kendisini tabii orada görmesi, değil mi? Yani orayı fark etmesi, orayı anlamlı kılması bizim için bir çalışma alanı değil mi?
Kesinlikle.
İnsana bakın, yüklenen en önemli sorumluluk belki işte bu noktada. Yani kulum ama nasıl bir kulum sorusunu, insana mı kulum, Allah'a mı kulum, kime kulum, kendime mi kulum?
Tabii.
Neye kulluk yapıyorum yani sorusunu iyice canlı tutması.
Aynen. Halife kelimesini başında kullanılan fiil Allah'ın, mesela Halik'tir Allah, yaratıcıdır. Halik, Hallak deriz. İnsanın halife kılınmasında, halifelikle ilintilendirilen kelime Halik değil, Cail. İnni Cailun fil ardı halife. Cale fiili çok özel, çok spesifik bir fiildir ve Kemal Paşa Zade, Osmanlı Şehir İslamlarından, kendisinin bu ceale fiilinin anlamı üzerine sadece bir eseri var. Sadece bu fiil üzerine. Bu bir öyle bir genetik kodlamadır ki, ceale genetik kodlamalar için kullanılır. İnsanın yapısına öyle bir kodlama, öyle bir anlamlar dünyası, öyle bir arayışlar haritası, öyle rotalar konuluyor ki insan olan o rotayı takip ederek insanlığını tamamlar.
Tamam,
ceale fiili ve halife arasındaki bu ilişki muhteşemdir.
Ve bunlar yani bizi iradeye de götürüyor
irade
aynı zamanda.
Tabii,
üst kavram,
irade
anahtar kavram dediniz.
Kullanmayan insanın evet, halife olması, o rotaya girmesi mümkün değil.
Hocam şimdi dinleyicilerimiz merak etti. Biz İsra'dan başladık. Sübhan ve Abd kelimeleri üzerinden bir kurgu yaptık. Hmm. Ama asıl hani vardı ya aynı surenin 60. ayetinde bir rüyayla ilgili bir tecrübe. Buradan da biraz konuşmamız gerekmez miydi?
O zaman ikinci program yapalım.
Hocam öyle yapalım. Öyle yapalım. Aynen, peki. Tamam.
Yani izleyen, dinleyenlerimiz böyle isteyeceği için
onları yönlendirdik.
Yapacağız.
Biz de bunu ikinci programa bırakalım hocam izninizle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.